Ayrım 14, sayfa 185. Dişiyi tanıyanlar. Refik adlı bir arkadaşımın cinsellik konusunda anlattıkları çok ilginçti. Refik elleri ve parmakları anormal iri bir çocuktu. İki eli kollarının ucunda iki kürek gibi sarkardı. Bursa Lisesi'nde sınıfta kaldığı için bize gelmişti. Benden bir ya da iki yaş büyüktü. Bir gece derslikte sıralarımızdayken, mütalaa yani etüt saati dediğimiz zamanda güneş çıkarır gibi bana özel yaşamını anlatmıştı. Biliyordu ki ben onun bu gizini hiç kimseye açıklamam. 65 yıl sonra ilk şimdi açıklıyorum, hem de adını değiştirerek. Babası emekli askeri hesap memuruydu. Yaşlıydı. Refik annesini anımsamıyordu. Yaşlı babası oldukça genç, kendi yaşına göre genç bir kadınla evlenmişti. Refik okul tatilinde bir gece üvey annesi çıplak vücuduyla oynarken uyanmıştı. Ondan sonra da bu hep böyle sürmüştü. Refik'in okuldan eve geldiği, babasının eve gelmediği zamanlarda da bu hep böyleydi. Refik anlatırken ağlıyordu. Yaptığından çok utanıyordu. Üvey annesi yaşamında dişiliğini tanıdığı ilk kadındı. Sen bilirsin, söyle ne yapmalıyım? Ona ne salık verdiğimi bilemiyorum. Refik bu ilişkiyi hem isteyip özler hem de istemezdi. Hafta izninden her okula dönüşünde bitik görünürdü. Birkaç ay sonraki genel sınavlarda ikinci kez 9. sınıfta kalarak alaya çıkarıldı. Avni cinsel anlamda kadını çok önceden tanımıştı. Cinsel ilişkiyi ve kadının cinsel organını ayrıntılarına dek benim gibi bir bilgisize anlatmaktan zevk alırdı. Köy kökenliydi. Daha köydeyken başladığı cinsel ilişkileri İstanbul genel evlerinde sürüyor ve bu serüvenlerini zevkle, iştahla anlatıyordu. Muhlis. Ya Muhlis, hiç eğilip bükülmeden dimdik yürüyen uzun boylu bir çocuktu. Boynu ve dolayısıyla ensesi de aşırı dik ve uzundu. Aşırı temiz, titiz bir çocuktu. Dersleri kolaylıkla kavrayamaz, bu yüzden de çok çalışmak zorunda kalırdı. Çalışkan öğrencilere inek demek bizim sınıfın öğrenci argosudur. Kaşalot ve inek. Bizim sınıfın hem de İngilizce kısmının buluşudur. Hayvanat yani zooloji diye orta sonda ayrı bir ders vardı. Kaşalotun aptal bir deniz hayvanı olduğunu o derste öğrenmiştik. İnek öğrenci kadrosu çok tuttu. 60-65 yıldır sürüyor ama kaşalot pek tutmadı. İnek işletilen bir sözcük oldu. İnek, ineklik, inekleme gibi. Aslında bu argo sözcüğün çıkışının nedeni tembellerin çalışkanları kıskanmaları ve inek diye alay ederek onlardan sözde intikam almalarıdır. Çalışkan hem de çok çalışkan bir öğrenci olduğum için inek diye benimle alay edilmesinden çok korkardım. Bana inek ya da inek gibi çalışıyor denmesini hiç istemezdim. Sporcu ve güreşçi olmamın bir nedeni de budur. Çünkü inek denilen çalışkanların gözleri dersten başka bir şey görmezdi. Hele sporu hiç sevmezler, spor yapmasını da beceremezlerdi. Muhlis çalışkan ama zor ve geç anlayan, daha çok ezberci bir çocuktu. Lisenin ilk sınıfında tarih ve coğrafya dersine binbaşı, sonra öğretmen olan albaylığa dek yükseldi. Hakkı Raif Ayyıldız gelirdi. O zamanlar okullarda tek kitap okutulurdu. Elbet coğrafya kitabımız da vardı. Ama Hakkı Raif dersinden kitap dışı not tuttururdu. Ben de her dersin notunu tutardım ve dersleri daha çok not tutarken öğrenirdim. Arap harfleriyle eski Türkçe çok hızlı yazdığım için öğretmenim ağzından çıkan sözcük sözcük hiç atlamadan not ederdim. Bu not defterlerimden kimisi hala Nesin Vakfı kitaplığında bulunmaktadır. Hakkı Raif 9. sınıfa derse ilk geldiği gün şöyle başlamıştı. Efendiler, coğrafya kadim Yunan lisanında yer yani küreyi arz manasına gelen geos ile yazı ve ilim manasına gelen grafos diye iki kelimeden mürekkep olup küreyi arz ilmi demektir ki sayfalar dolusu iki büyük ve kalın coğrafya not defteri işte böyle başlıyordu. Hakkı Raif Bey numarası kıt bir öğretmen değildi ama ara sınavlarda Muhlis coğrafyadan başarılı olamamıştı. Hakkı Raif'e sözlü sınava kaldırmasını rica etmişti. Öğretmen de kabul etmiş, Muhlis'in sözlüye kaldırılacağı gün kararlaştırılmıştı. Muhlis sözlüye kaldırılacağı günün bir akşam öncesi bana, ''Ne olur coğrafya notlarını ver de bu gece sabaha kadar bir güzel inekleyeyim.'' dedi. İki büyük defter dolusu notları verdim. Yatakhanedeyiz. Muhlis üst ranzada yatıyor, açtı notları okuyor. Uyumuşuz ama Muhlis uyumuyor. Bir ara uyanıp baktım, yüzü koyun yumulmuş notlara çalışıyor. Sabahleyin kalk borusuyla uyandığımızda o hala coğrafya notlarını okumaktaydı. Hakkı Raif sözlüğe kaldırdı Muhlis'i. Herhangi bir soru sordu. Muhlis başladı anlatmaya. Efendiler, coğrafya kadim Yunan lisanında yer yani küreyi arz manasına gelen geos ile yazı ve ilim manasına gelen grafos diye iki kelimeden mürekkep olup küreyi arz ilmi demektir ki. Muhlis işleyen dikiş makinesi gibi tek düze bir sesle boyunu anlatıyor. Anlattıklarının öğretmenin sorusuyla hiçbir ilişkisi yok. Hakkı Raif ne diyor bu çocuk gibilerden şaşkın şaşkın bakıyor Muhlis'in yüzüne. Sonra da sorduğu soruyu yineliyor. Ezberci öğrencinin ezberlediği dersin kitabının sayfaları önünde açıkmış gibi o sayfadan öbür sayfaya çevirmesiyle alay edilir ya. Muhlis de öyle. Hakkı Raif Bey'e oraya da geleceğim efendim deyip yeni baştan başlıyor. Efendiler, coğrafya kadim Yunan lisanında yer yani küre-i arz manasına gelen geos ile yazı ve ilim manasına gelen Muhlis efendi, ben ne sordum size? Geleceğim efendim, oraya da geleceğim. İşte bu sevgili kilise direği gibi ensesi olan Muhlis'in ensesinde çıbanlar çıkmaya başladı. Onca temiz, onca titiz, sabun kutusunu ceket cebinden eksik etmeyen, günde birkaç kez lavaboda başını, saçını, kulaklarını, ensesini yıkayan Muhlis'in çıbanlar içinde kalışı şaşırtıcıydı. Elbet hekime gidiyordu. Muhlis'in ensesi gazlı bezler, sargı bezleri içindeydi. Bir süre sonra bu bezler koltuk altına, göğsüne dolandı. Muhlis'te köpek memeleri çıkmaya başlamış. Köpek memeleri koltuk altlarında çıkan çıbanlar. Muhlis Haydarpaşa Askeri Hastanesi'ne gönderildi. Orada sağlık kuruluna çıkmış. Sağlık kurulunun verdiği rapor neydi derseniz? Muhlis her hafta izinli çıktığında genel eve gidecek. Eline resmi belgeler verilecek ki genel ev sokağındaki inzibatlar kuleli giysisiyle genel eve girmesine izin versinler. Salt o kadar mı? Genel eve giriş parasını da okuldan alacak. Arkadaşlarımızın çoğu da o yaşta dişi vücudu tanıyorlardı. Ortaokuldaki sapık ilişkiler büsbütün bitmiş değildi ama çoğu alaya çıkarıldığından çok azalmıştı. Bereli kız resimleri. Ne yapacaktım? Rüya kızın adını, adresini kimden, nereden öğrenecektim? Arkadaşlarım her kuleli öğrencisinin çok iyi bildiği KKL simgesinin kandilli kız lisesi olduğunu nasıl olup da bilmediğime pek şaştılar. Biraz da alaylı hatta biraz da küçümseyerek. Çözmeye çalışıyorum. Ben onu Çapa tramvay durağında gördüm. Vapurla Büyükdere'ye geldi. Kandilli kız lisesinde öğrenci. Anlaşılır çözülür gibi değil. İstanbul'un birbirine çok uzak üç yeri. Bu konularda deneyimli arkadaşlarım akıl veriyorlar. Cumartesi öğle sonrasında okuldan çıkınca doğru Kandilli iskelesine gidilecek. O gün Kandilli Lisesi'nin bütün kızları Kandilli iskelesine dökülür, tıpkı Kuleli öğrencilerin her cumartesi öğlesi Çengelköy iskelesine döküldüğü gibi. O adını bilmediğim kız da kesinlikle oraya gelir, onu orada görebilirmişim. İyi de cumartesiye bir hafta var. Ben bu bir haftayı nasıl geçireceğim? 3 yıl ortaokulda ve sonraki lise sınıflarında her yıl bütün sınıfların birincisi olan Nusret Efendi o hafta hiçbir ders kitabını açmadı. Ders saatlerinde her zamanki gibi not tuttu mu? Hayır. Derslerde öğretmenlerini dinledi mi? Dinler gibi yaptı ama dinlemedi. Peki ne yaptı? Hangi dersin olursa olsun bütün derslerin not defterlerine bereli bir kızbaşı resmi yaptı. Önden, yandan, öbür yandan, bir değil, beş değil, yüz değil, pek çok. Bir haftamız sürdü bereli kızbaşı resmi yapmam. Şaşarsınız, abartıyorum sanıp belki de inanmazsınız. Yakın zamana dek ne zaman önümde bir boş kağıt ya da önümdeki kağıdın boş bir yerini bulsam, kimi lehin bu bir defter kabı, bir mektup, bir kart, bir bilet bile olabilir. Oraya bir takım biçimler, çizgiler çizerken bir de bakarım ki hiç ayırdığında olmadan bereli kızbaşı resmi çizmişim. Onu çoktan unuttuğum, hiç anımsamadığım zamanlarda bile. Zülfü Yüzbaşı. Sınıf subaylarımızdan biriydi. Ondan hepimiz korkardık. Niçin korktuğumuzu bilmiyorum. Azarlar mıydı, bağırır mıydı, söver miydi? Böyle bir şey ne gördüm ne duydum. Belki de böyle şeyler yapardı ama ben tanık olmadım. Öyleyse ondan neden o denli çekinir, o nedenle korkardık? Evet, dövmez, bağırmaz, sövmezdi ama her an dövecekmiş, bağıracakmış, sövecekmiş gibiydi. Yüzünün bir kapı gülümsediğini görmedim. Sanırım ki başka öğrenciler de görmemiştir. Çok ama çok yakışıklıydı. Boylu poslu, kara yağız. Eski Yunan'dan kalma Herkül yonutunda yüzbaşı giysisi giydirilmiş gibi. Göğüs üçgen, omuz geniş, bel ince. Diyelim ders zili çaldı da öğrencilerin bir bölümü hala koridorlarda ve gürültü ediyorlar. Uzun koridorun bir başında o heykel gibi gövdesiyle görünür. Elleri arkasında bağlıdır. Koridorda hala konuşan, şakalaşan öğrencilere değil boşluğa bakar. Tıs. Bir anda bütün sesler kesilir. Herkes birbirini iteleyerek dersliklere girer. Dersliklerde bir fısıltı uzar gider. Zülfü, Zülfü. Koridorlar boşaldıktan sonra bir süre daha durur koridorun başında. Öğretmenler odasından öğretmenler çıkmadan çekilir. Rüya kızla karşılaşalı ya bir hafta ya da 2 hafta olmuş ama bir ay olmamıştı. Ben hala tutkulu sevinin fırtınasındaydım. Yerimde duramıyordum. Ayakkabılarımın kaya kaya iyice cilalanmış kabaraları üstünde, sanki paten üstündeymiş gibi koridorlarda koşup duruyordum. Ders zili çalmıştı. Ben de koridorun başında köşedeki dersliğimize doğru kayıyordum ki havada bir fısıltı dalgalandı. Zülfü, Zülfü. Herkes dersliklere kaçışıyor. Birden karşımda dimdik yüzbaşı Zülfü'yü gördüm. Ama kabaralı postallarım öyle hız almışlar ki birden durmak elimde değil. Postalın freni yok ki durayım. Kalktı ki öyle bir hızla kayıyorum ki frenle bile duracak gibi değilim. O uğursuz an geldi çattı. Zülfü yüzbaşıyla çarpmama, yuvarlanmam bir oldu. Zülfü yüzbaşı heykel gibi sarsıldı. Ayağının birini üstümden attı. İyi ki o da yuvarlanmadı. Süklüm püklüm ayağa kalkıp esas vaziyetimi alıp karşısında başım önümde bekliyorum. Bana çok uzun öyle beklememişim gibi geldi. Ağzından ne demeye geldiğini anlayamadığım, başkalarının da anlayacağını sanmadığım birkaç sert sesle fışkırdı. Yine esas vaziyetinde geriye dönüp dersliğe girdim. Yine Büyükdere'de. O cumartesi öğlesini nasıl ettim bilmiyorum. Neyse ki Nihat beni yalnız bırakmadı. Kandilli iskelesine geldik ki kuleli öğrencileri iskele boyunca karşılıklı 2 sıra dizilmiş, Kandilli Lisesi kızlarını bekliyorlar. Birazdan sepetlerden kucak kucak gül savrulur gibi kızlar dökülüyor. Onca kız arasından rüya kızı arayıp bulacağım. Utancımdan başımı kaldıramıyorum ki. Burasının böyle olduğunu bilseydim gelir miydim? Gelmezdim de ne yapardım? İster istemez gelmek zorundaydım. Nihat soruyor. Hangisi? Hafiften başımı kaldırıp kaçamak bakıyorum. Bir yığın kız, hepsi lacivert bereli, hepsinin berisinde parlak gümüş rengi madenden KKL harfleri var. Hangisi, hangisi, hangisi? Vapur geliyor, iskeleye yanaşıyor. Kızlardan çok azı o vapura biniyor. Vapura binecekler arasında onu görüyorum. Onu görüyorum çünkü önümden geçiyor. Başımla, çenemle işaret ederek fısıldıyorum. İşte bu. Nihat da bana fısıldıyor. Güzel kız. Nihat'tan ayrılıp Rüya Kız'ın arkasından ben de vapura biniyorum. Vapur Boğaz'ın Anadolu yakasından Rumeli yakasına bir iki iskeleye uğruyor, sonra Büyükdere iskelesine yanaşıyor. Rüya Kız Büyükdere'de iniyor. Ben de iniyorum. Bu kez hava daha kararmamış. Hangi eve girdiğini öğrenebileceğim. Ama evini öğrendiğimi, kendisini özlediğimi o öğrenmemeli. Benden habersiz olmalı. Ben hiç yokmuşum gibi. Geçen cumartesi izlediğim zamanki sokağa sapıyor ve hemen oradaki kapıdan giriyor içeri. Burası Büyükdere iskelesi karşısında, alnığı Büyükdere Caddesi'ne dönük, 4 katlı, gerçekten 4 katlı mıydı? Ahşap bir ev. Evin dolaylarında kimsenin anımsamamasına özen göstererek dönüp dolaşıyorum. Sonra dönüyorum elbet ama nereye döndüğümü şimdi anımsamıyorum. Mevlana kapıdaki evimize mi? Hilmi Karababa'nın Çemberli Taş'taki tekkesine mi? Yoksa geriye okula mı? Belki de Darülbedai'ye. Aşk uğruna güreşçi. Güreş alıştırmaları, egzersizleri başladı. Bir güreş kulübünün Peter adlı Macar bir antrenörü var. Bizim okulun güreş takımını da ara sıra çalıştırıyor. O yıl Türk güreşinde bir atılım oldu. Olimpiyatlarda bir güreşçimiz başarı kazanmıştı. Sanırım dünya şampiyonu değil de ikincisi olmuştu. Yoksa şampiyon muydu? Adı Yaşar Arabacıydı, atlı araba sürücüsü. Sınıf arkadaşım güreşçi Gambot Muzaffer'in Kumkapı güreş takımından arkadaşıydı. Her nedenli sevgili arkadaşım Nihat Aytekin özendirmesiyle Kuleli'nin güreş takımına girdimse de güreş sporuna başlangıçta pek de sıcak bakmıyordum. Ama o rüya kız yaşamıma girdikten sonra, ki onun yaşamıma girdiğinden haberi bile yoktu, bu konuda düşüncem değişmişti. Güreşte şampiyon olmalıydım. Önce askeri liseler şampiyonu, sonra İstanbul şampiyonu, daha sonra Türkiye şampiyonu, Balkan şampiyonu, Avrupa şampiyonu derken en sonra dünya şampiyonu. Rüya kız için. Sırayla bu şampiyonlukları kazanırken gazetelerde resimlerim çıkacaktı. Rüya kız resimlerimi görecek, adımı okuyacak, kim olduğumu öğrenecekti. Bana ilgisi artacaktı ve benim onu sevdiğim gibi o da beni sevecekti. Paydos saatlerinde güreş minderindeydik. Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Orgeneral Fahrettin Altay da güreşe meraklıydı. Zaman zaman okula gelir, sinema salonuna serili minderde güreş alıştırmaları yapan güreşçileri seyrederdi. Ne var ki öğretmenlerin pek çoğu sporu ve sporcuları sevmiyordu. Onlara göre futbolcular, voleybolcular, koşucular, güreşçi ve boksörlerden okul takımında bulunanlar okulun en haylaz ve tembelleriydi. Dersten kaçmak için sözde spor yapıyorlardı. Belki de gerçekten de böyleydi, kim bilir. Belki de derslerde başarılı öğrenciler de spora eğilimli olurdu ki ben onlardan biriydim. Bizim sınıf 14. kısım 60-70 kişilik her kısmın birincileri, ikincileri, üçüncüleri var. Bütün bu birinci, ikinci ve üçüncüler arasında beni saymazsanız okulun skor takımlarında bulunan hiçbir öğrenci yoktu. Çalışkan öğrenci demek koşmaz, oynamaz, atlayıp sıçramaz, ağırbaşlı, efendi çocuk demektir. Hatta biraz sünepe, sümsük bile olur. Bu yüzden ben kimi öğretmenler ve subaylarca yadırganan bir çocuktum. Şu olayı unutmuyorum. Soyadını anımsamadığım Niyazi Bey, Hakkı Raif'ten sonraki coğrafya hocamızdı. İçi dop dolu eski bir deri çantayla dersliğe girerdi Niyazi Bey. Kimi öğrencinin hatta çoğunun Niyazi Bey'i pek sevmediğini biliyorum. Sevilmemesinin nedeni o dönemin okullarında okutulan tek ve resmi coğrafya kitabı ile yetinmeyip her derste anlattığı yazılı coğrafya notlarını forma forma bastırıp öğrencilere satmasıydı. Bir de numarasının kırık olmasıydı. Bize satılan bu formaların parası aylığımızdan kesilirdi. Öğrenciler Niyazi Bey'in forma satışında para kazandığına ve para kazanmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi ders kitabı ile yetinmeyip coğrafya ders notlarını forma forma bastırıp bize sattığına inanıyorlardı. Bana göre bu sav hiç de doğru değildi. Öğrencilik yaşamımdan edindiğim izlenim şudur. Çocuklar içinden çıkıp yetiştikleri toplumların küçük bir modelidir. Hele bir öğretmeni şu ya da bu nedenle sevmiyorlarsa o öğretmeni atmayacakları iftira, söylemeyecekleri yalan yoktur. Bunun öğretmenin yumuşaklığı, sertliği ile hiç ilgisi yoktur. Bu iftiralar hele cinselliğin uyandığı o yaşlarda ahlaksal boyutlara varabilir. Ben Niyazi Bey'in para kazanmak için coğrafya notlarını forma forma bastırıp bize sattığına inanmıyorum. Aylıklarımızdan taksit taksit kesilmek üzere para kazanmak amacıyla bize satılan kitaplar da vardı. Onlardan kimisini anlatacağım. Ama Niyazi Bey'in amacı sırtımızdan para kazanmak değildi. Bunu nereden biliyorum? Niyazi Bey'in notlarını alıp dizilmek ve basılmak üzere basım evine götüren, basıldıktan sonra da her formayı okula getirip dağıtan, aylıklarımızdan kesilen paraları basım evine sahibine götürüp veren öğrencilerdi. Bildiğime göre Niyazi Bey coğrafya notlarından telif hakkı bile almıyordu. Ortada bir dalavere varsa bu öğretmenden değil bizden kaynaklanıyordu. Bütün bunlara karşın bugünkü kafamla düşünüyorum, aylığımız olan 3.30 paradan taksitle kesilen paralarla öğrencileri ders notu satmalarını hiç de doğru bulmuyorum. Elbet bu notları isteyen alır istemeyen almazdı. Ama öğrenciler arasındaki söylentiye göre Niyazi Bey notlarını satın almayanları da bütünlemeye ya da sınıfta bırakacaktı. Öğretmenin gözüne girmek için bu notları almak gerekiyordu. Bilmediğim bir nedenden Niyazi Bey'in çocuklar arasındaki lakabı balıkçıydı. İlle de coğrafyayı öğretmek isteyen, bunun için çırpınan, didinen, özverili bir öğretmendi. Askerden belki emekli olarak sivile geçmiş, sonradan üniversiteyi bitirmişti. Coğrafya bulgucularının yani kaşiflerinin yaşamlarını anlatan notları vardı. En önemlisi Türkiye'nin kabartma topografik haritasını yaptırmıştı öğrencilerine. Ben bu öğrenciler arasında değildim ama büyük bir masa üstüne konan o kabartma haritayı anımsıyorum. Doğrusu bütün bunlar bir coğrafya öğretmeninin öğretmenlik görevleri arasında değildi elbet. Ama bir öğretmenin nasıl özveriyle çalıştığını, öğretmek için nasıl didinip çırpındığını anlatan kanıtlardır. Niyazi Bey böyle özverili bir öğretmendi de ne oldu? Ne öğrendik? Öğrendiklerimizden neler belleğimizde kaldı? Hiç demeye dilim varmıyor ama hiç gibi bir şey. Ama bunun suçu Niyazi Bey'de değil. Daha çoğu o zamanki eğitim izlencesi olmak üzere biz öğrencilerdeydi. Niyazi Bey'in dersinde bir öğrencinin derse kaldırılışını anımsıyorum. Duvarda Avrupa'nın bir doğasal haritası asılı. Osmanlıca tabii sözcüğün iki ayrı anlamda kullanırdık. Biri natürel yerine, biri de normal yerine. Bazen normalin Türkçesi olarak doğal, natüralin Türkçesi olarak da doğasal sözcüğünü kullanıyorum. Duvarı haritanın yanında bir sopa dayalı. Sopanın elle tutulan başı kalkınca ucu ince. Bu sopayla öğretmenin sorduğu Avrupa ülkeleri gösterilecek. Diyelim Niyazi Bey soruyor, Romanya'yı anlat. Eline aldığı sopanın ucuyla bir sürü haritada Romanya'yı arayan öğrenci, ön sıralardan kendisine fısıldanan kopyayı yineliyor. Efendim, Romanya arazisi mümbit ve mahsuldar olup ormanları zengin, akarsuları ve gölleri bol bir memlekettir. Malta, kopya almak için arkasına bakıyor, kulak veriyor ama fısıldayan yok. Değneği bütün Avrupa haritası üzerine gezdirerek soruyu yanıtlıyor. Efendim, Malta arazisi mümbit ve mahsuldar olup ormanları zengin, akarsuları ve gölleri bol bir memlekettir. Bugün düşünüyorum, bizim sınıf bin şunca subay hiç coğrafya ya da matematik ya da edebiyat okumamış olsaydık bizden ne eksilirdi? Subay olamaz mıydık? Güreş minderindeydik. Ben bir alıştırmadaydım. Bir arkadaşla güreşiyorduk. Oyun bilmediğim, acemi olduğum için benimle güreşen bana Greko-Romen güreş oyunları öğretiyordu. İkimiz de dalmışız, ders zili çalmış, ayırdında olmamışız. O alıştırmadan sonra bir de duş yapıp giyinmek var. Ben soluk soluğa koşup dersliğin kapısını vurduğum zaman sanırım ders başlayalı 10-15 dakika olmuştu. Gir. Dersliğe girdim. Nerede olduğumu sordu Niyazi Bey. İdmanda olduğumu söyledim. İdman sözcüğünü ilk duyarmışçasına şaşmış bir yüzle "Ne idmanı?" diye sordu. "Güreş," dedim. "Ya," dedi. Bu öyle bir ya idi ki "Sen de mi? Senden hiç ummazdım." gibi düş kırıklığı içeriyordu. Niyazi Bey spor yapanlara iyi gözle bakmazdı. Onları dersten kaytaran öğrenciler olarak görürdü. Nesin Vakfı, 13 Ocak 1995.